Bugünkü vaazımız Yaratılış 4. bölüm. Yaratılış 4'ten okuyalım.
Adem karısı Havva ile yattı. Havva hamile kaldı ve Kayın'ı doğurdu. Rabbin yardımıyla bir oğul dünyaya getirdim dedi. Daha sonra Kayın'ın kardeşi Habil'i doğurdu. Habil çoban oldu. Kayın ise çiftçi. Günler geçti. Bir gün Kayın toprağın ürünlerinden Rabbe sunu getirdi. Habil de sürüsünde ilk doğan hayvanlardan bazılarını, özellikle de yağlarını getirdi. Rab Habil'i ve sunusunu kabul etti. Kayın ile sunusunu ise reddetti. Kayın çok öfkelendi, suratını astı. Rab Kayın'e, niçin öfkelendin diye sordu. Niçin surat astın? Doğru olanı yapsan seni kabul etmez miyim? Ancak doğru olanı yapmazsan günah kapıda pusuya yatmış seni bekliyor. Ona egemen olmalısın. Kayın kardeşi Habil'e, haydi tarlaya gidelim dedi. Tarlada birlikteyken kardeşine saldırıp onu öldürdü. Rab Kayın'e, kardeşin Habil nerede diye sordu. Kayın, bilmiyorum. Kardeşimin bekçisi miyim ben diye karşılık verdi. Rab, ne yaptın dedi. Kardeşinin kanı topraktan bana sesleniyor. Artık döktüğün kardeş kanını içmek için ağzını açan toprağın laneti altındasın. İşlediğin toprak bundan sonra sana ürün vermeyecek. Yeryüzünde aylak aylak dolaşacaksın. Kayın, cezam kaldıramayacağım kadar ağır diye karşılık verdi. Bugün beni bu topraklardan kovdun. Artık huzurundan uzak kalacak, yeryüzünde aylak aylak dolaşacağım. Kim bulsa öldürecek beni. Bunun üzerine Rab, seni kim öldürürse ondan 7 kez öç alınacak dedi. Kimse bulup öldürmesin diye Kayın'ın üzerine bir nişan koydu. Kayın, Rabbin huzurundan ayrıldı. Adem bahçesinin doğusunda Not topraklarına yerleşti. Kayın karısıyla yattı. Karısı hamile kaldı ve Hanok'u doğurdu. Kayın o sırada bir kent kurmaktaydı. Kente oğlu Hanok'un adını verdi. Hanok'tan İrat oldu. İrat'tan Mahuyael, Mahuyael'den Matuşael, Matuşael'den Lemek oldu. Lemek ilk kadınla evlendi. Birinin adı Ada, öbürünüsü Silla'ydı. Ada Yaval'ı doğurdu. Yaval sürü sahibi göçebelerinin atasıydı. Kardeşinin adı Yuval'dı. Yuval, lir ve ney çalanların atasıydı. Silla, Tuval Kayın'ı doğurdu. Tuval Kayın, tunç ve demirden çeşitli kesici aletler yapardı. Tuval Kayın'ın kız kardeşi Naama'ydı. Lemek karılarına şöyle dedi. Ey Ada ve Silla, beni dinleyin. Ey Lemek'in karıları, sözlerime kulak verin. Beni yaraladığı için bir adam öldürdüm. Beni hırpaladığı için bir genci öldürdüm. Kayın'ın 7 kez öcü alınacaksa Lemek'in 77 kez öcü alınmalı. Adem karısıyla yine yattı. Havva bir erkek çocuk doğurdu. Tanrı Kayın'ın öldürdüğü Habil'in yerine bana başka bir oğul bağışladı diyerek çocuğa Şit adını verdi. Şit'in de bir oğlu oldu. Adını Enoş koydu. O zaman insanlar Rabbi adıyla çağırmaya başladı. Amin.
Evet, bugün bu bölümde artık günahın etkilerini görmeye başlıyoruz. Günahın etkilerini hissetmeye başlıyoruz. Yaratılış 4'ten vahiy 21-22'de anlatılan yeni gökler ve yeni yeryüzü tasvirine kadar olan her şey Adem'in işlemiş olduğu o günahtan dolayı başımıza geliyor. Her şey Adem'in günahından dolayı başımıza geliyor. Değil mi? Evet, Adem kendisini ve şeytanı izlemeyi tercih etti. Artık geri dönüş yok. Burada önce Habil'in öldürülüşü anlatılıyor. İlk 8 ayette. Günaha düşüşten beri açıklanmayan, tabii belirli bir zaman geçtiğini görüyoruz. Bu arada Havva Kayın'ı dünyaya getiriyor. Yani Kayın doğuyor. Havva'nın Kayın'e verdiği isim, işte Kayın ismi aslında işte geldi demek. Burada Havva bir beklenti içerisinde. biliyorsunuz Yaratılış 3.15'te ne okuduk? Bir kurtarıcı gelecek. Ama ne zaman geleceğini bilmiyoruz. Şöyle diyor kurtarıcı ile ilgili 3.15'e dönelim. seninle kadını onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek. Sen onun topuğuna saldıracaksın. Havva bu kadının kendisi olduğunu düşünüyor. Adem'le Havva, Havva'nın bu kadın olduğunu düşünüyor. Ve bu kadından gelecek olan soyun, tohumun şeytanın başını ezeceğini düşünüyor. Ve bu nedenle Kayın doğduğunda işte bu beklenen kişi geldi. İşte geldi adını Kayın'a veriyorlar. Düşünün, adınız işte geldi gibi bir isim oluyor. Yani böyle bir isim olduğunu bir düşünün. Metin yerine işte geldi. O da işte geldi. Herkeste böyle bir beklenti var. İşte geldi. Yok yine olmadı. Bu da olmadı gibi sonuçlarla karşılaşıyorlar. Tabii eski zamanlarda isim vermek anlamlı bir işti. Bugün şimdi bu hafta Abdullah'ların bir oğlu oldu. Bekliyorlar. Hala oğulları isimsiz. Belki bir şey yapsın da hani ona göre bir isim verelim mi diye bekliyorsunuz, bilemiyorum. Evet, eski zamanlarda bunun tabii anlamlı bir iş oldu, bir iş olduğunu söyledik. İsim tabii çocuğun karakteri veya ailenin beklentileriyle ilgiliydi. Sizin tabii bir tabii çocuğun karakterini şu an göremiyorsunuz ama sizin bir beklentiniz var tabii çocuktan. Yani beğendiğiniz bazı isimler var. O isimleri veriyorsunuz. O zamanlarda böyleydi. Birinci ayette Havva bir adam dünyaya getirdim diyor. Bir oğul dünyaya getirdim. Aslında bir adam diyor. Adem'e de o isim verilmişti değil mi? Bir adam dünyaya getirdim. Bu doğum Tanrı'nın şeytanın başını ezecek tohum vaadinden hemen sonra gerçekleşiyor. İşte Havva oğluna bu beklentiyle bir ad veriyor. Kayın. Kayın. İşte geldi anlamında bu ismi veriyor. Havva, Kayın'ın şeytanın başını ezecek olan tohum olduğuna ve Aden dışındaki yaşamlarını sona erdirecek kişi olduğuna inanıyor. Bir şekilde cennete geri dönmeyi arzuluyor Havva. Ve işte bu kişi bunu sonlandıracak diye bu ismi veriyor. Ondan sonra ikinci oğlu Habil dünyaya geliyor. İkinci ayette bunu görüyoruz. Bu sefer oğluna verdiği ad çok ilginç. Habil adı nefes anlamına geliyor ama böyle nefes kelimesi de Türkçe'ye geçen nefes de İbranice'de de aynı kelime. Nefes kelimesi. Yani bir böyle ruh anlamına da geliyor bazen veya can anlamına geliyor. Bir nefes, kısa bir nefes, şöyle tek solukluk bir şey veya bir fırt nefes gibi bir anlamı var. Yani Habil'in kurtarıcı olmadığı, sadece bir nefesten ibaret olduğunu vurgulamış oluyor Havva. Havva'ya göre şeytanın başını Habil değil, Kayın ezecekti. Tüm gözler Kayın'deydi, işte geldi. Adı işte geldi olan kişideydi. Kurtarıcı o olacaktı. İkinci Adem o olacaktı sanki. Beklenti oydu. Bir süre sonra çiftçilik yapan Kayın toprağın ürünlerini Rab'be sunu olarak getiriyor. Habil de ilk doğan bazı hayvanları, hatta böyle yağlarını fazlasıyla Rab'be sunuyor. Rab Habil'i ve onun sunularını kabul ediyor ve Kayın'ın sunusunu reddettiğini görüyoruz 5. ayette. İbraniler kitabının bu durumu nasıl anlattığına dikkat edin. İbraniler 11:4 şöyle diyor. Habil'in Tanrı'ya Kayın'dan daha iyi bir kurban sunması iman sayesinde oldu. İmanı sayesinde doğru biri olarak Tanrı'nın beğenisini kazandı. Çünkü Tanrı onun sunduğu adakları kabul etti. Nitekim Habil ölmüş olduğu halde iman sayesinde hala konuşmaktadır diyor. Evet, Habil'in sunusunda iyi olan neydi? Habil'in sunusunda iyi olan bunun hayvan sunusu olmasıydı. Evet, doğru sunu hayvan sunusuydu. Örneğin Habil'in sunusu için kullanılan terimler Daha sonra Levililer kitabında da kullanılıyor. Bugün ibadetimizden önce Leviller üzerine bir ders işledik. Leviller kurbanlarla başlıyor değil mi? Musa'nın bile Rab'bin önüne çıkabilmesi için önce kurban sunması gerekiyordu. Bu kurban törenlerinin nasıl olması gerektiğini Levillerde görüyoruz. Habil ilk doğan hayvanları, bu hayvanların en iyi parçalarını Rab'be sunmuştu. Kendi günahı için, kendi babasından gelen, Adem'den gelen kendi günahı için bu kurbanı sunuyordu. Bu şekilde şeytanın başını ezecek olan tohuma ihtiyacı olduğunu itiraf ediyordu. Yani ben bunu kendi tercihlerimle yapmıyorum, ben bunu kendi seçimimle yapmıyorum. Bu benim şeytanın başını ezecek olan o kişiye ihtiyacım var. Benim günahımı kaldıracak olan o kişiye ihtiyacım var anlamına gelen, yani bu kefarete ihtiyacım var anlamına gelen bir harekette bulunuyordu. Tanrı'nın günaha karşı olan öfkesini yatıştırmak için hayvan sunusu getirmişti. Levillileri nasıl özetledik? Levillilerdeki kurban törenlerini yatıştırma ve kefaret, değil mi? Tanrı'nın günaha karşı olan öfkesini yatıştırmak için sunuluyor ve Tanrı'nın bu öfkesini dindirmek için yine kefaret sunusu sunuluyor. Yani hayvan sunusu sunuluyordu. Yani bu şekilde şeytanın başını ezecek olan tohuma ihtiyacı olduğunu itiraf etmişti Habil. Ama Habil bunu nasıl biliyor olabilirdi? Tanrı zaten günahların bu şekilde kurban kesilerek örtüleceğini Yaratılış 3.25'te göstermişti. 3.21'de pardon. Rab Tanrı Adem'le karısı için deriden giysiler yaptı, onları giydirdi diyor. Evet, Habil Tanrı'ya Tanrı'nın istediği gibi tapınmış oluyordu. Evet, biz Leviller onu okumuştuk. Leviller onda Avihu'yla Nadav'ın nasıl Tanrı'ya aykırı bir ateş yaktıklarını gördük. Ve bu Tanrı'nın istemediği şekilde Tanrı'ya ibadet ettikleri için Tanrı tarafından nasıl öldürüldüklerini gördük. Evet, biz Tanrı'ya Tanrı'nın istediği şekilde ibadet ediyoruz. Kendi uydurduğumuz, kendi bulduğumuz, keşfettiğimiz yöntemlerle değil. Habil de aynı şekilde Tanrı'ya Tanrı'nın istediği gibi tapılmış oluyor. İnsan kurallarıyla değil, Tanrı'nın kurallarıyla Tanrı'ya ibadet ediyordu, Tanrı'ya yaklaşıyordu. Habil Tanrı'nın istediklerini Tanrı'ya getirmişti. Kayın ise sadece kendi istediklerini Tanrı'ya getirdi. Dikkat ettiniz mi? Adı işte geldi olan, işte geldi anlamına gelen Kayın kendi istediklerini Tanrı'ya getiriyor. Kayın bu konuda Tanrı'nın isteğini biliyordu. 7. ayet de bunu görüyoruz. Buna rağmen kendi bildiğini okudu. Kendi bildiğine göre hareket etti. Yahuda mektubu Kayın'ın yolundan giden sahte öğretmenler konusunda bizi uyarıyor. Şöyle diyor Yahuda 11. Çünkü Kayın'ın yolundan gittiler. Kayın'ın yolundan gitmek ne demek? Kendi bildiğin gibi ibadet etmek demek. Kendi bildiğin gibi hareket etmek demek. Tanrı'nın yönlendirdiği gibi değil, Tanrı'nın emrettiği gibi değil, Tanrı'nın gösterdiği gibi değil, kendi bildiğin gibi yapmak anlamına geliyor. Burada Kayın'ın yolu derken Tanrı'nın yolu yerine kendi yollarına gittiler anlamına geliyor. Pavlus insanların koyduğu din kuralları ile ilgili şöyle diyor. Koloseliler 2.23'de kuşkusuz bu kuralların gönüllü tapınma, sözde alçak gönüllülük, bedene eziyet açısından bilgece bir görünüşü vardır ama benliğin tutkularını denetlemekte hiçbir yararları yoktur diyor. Evet, renkler ve neydi o işte renkler ve tatlar, tatlar ve renkler tartışılmaz diye bir slogan vardı değil mi? İşte isteyen istediği rengi seçer, isteyen istediği şeyi tadar veya işte benim tapınma zevkim biraz daha farklı. Hiç duydunuz mu böyle bir şey? İşte ben kendi tapınma zevkime göre tapınıyorum diyenler var. Ben duydum. Bazıları yani bu tür tapınmadan hoşlanmıyor. Bu tür bir düzenden hoşlanmıyor. Ben kendi bildiğimi okumak istiyorum. Ben kendi içimden geçenleri yapmak istiyorum diyenler var. Ben ilahi söylerken farklı hareketlerde bulunmayı tercih ediyorum diyenler var. İbadet sırasında birden düşünün içinizden birisi kalkıyor. Yerlerde hareketler yapmaya başlıyor. Veya dans etmeye başlıyor. Veya işte bir bayrak sallamaya başlıyor. Yani bu da içimden geliyor. İşte birden kusaru böyle bir şey yaptırıyor bana diye böyle hareketlerde bulunanlar var. İşte ben tapınma ve dua şeklimi kendim belirlerim diyenler de çok. Ben istediğim gibi tapınır, istediğim gibi tepinirim veya istediğim gibi dua ederim, istediğim gibi ses çıkarırım, bağırırım, otururum, kalkarım, amuda kalkarım, yuvarlanırım gibi şeyler. Ben biraz abartıyor gibi konuşuyorum burada ama gerçekten abartmıyorum. Bütün bunları yapanlar var. Yani tapınma veya ibadet dediğimiz şey nedir? Ne demek istiyoruz? İbadet dediğimizde ne diyoruz? Ne anlama geliyor bu? İbadet bizi rahatlatan, kendi isteklerimizi yerine getirdiğimiz bir şey mi? Böyle bizi rahatlatması için mi biz ibadet ediyoruz? Bizi rahatlatsın diye mi Rabbin önüne geliyoruz? Dinlenmek için mi yapıyoruz bunu? Rahatlamak için mi yapıyoruz? Yoksa Tanrı'nın emrini yerine getirmek için mi yapıyoruz? Tanrı kendisine onun şartlarına göre ibadet etmemiz gerektiğini söylüyor. Kendisine onun şartlarına göre ibadet etmemizi söylüyor. Tanrı'nın uyarısına rağmen Kayın sunusunda diretti. Pavlus'un Kayın hakkındaki sözü gerçekten tam yerinde bir söz. Çok doğru bir söz. Romalılar 8:7'de şöyle diyor. Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır. Tanrı'nın yasasına boyun eğmez, eğemez de. Vaat edilen şeytanın başını ezecek tohum olduğu düşünülen Kayın ilk katil oldu, ilk Mesih karşıtı oldu. İşte geldi, adı işte geldi olan, işte bizi kurtaracak olan kişi diye beklenen kişi aslında ilk Mesih karşıtı oldu. İlk katil oldu. 1. Yuhanna 3:12'de şöyle diyor. Şeytana ait olup kardeşini öldüren Kayın gibi olmayalım. Kayın kardeşini neden öldürdü? Kendi yaptıkları kötü, kardeşinin yaptıkları doğru olduğu için öldürdü diyor 1. Yuhanna. Evet, Kayın kilisenin ilk peygamberi olan Habil'i öldürmüştü. Habil'in kilisenin ilk peygamberi olduğunu Luka 11:51'de görüyoruz. İbraniler 12:22-24'te de şöyle diyor. Habil hareketleriyle gerçek tohum olan Rabbi İsa Mesih'e işaret etmişti. İbraniler 12:22-24'te şöyle diyor. Oysa sizler Siyon dağına, yaşayan Tanrı'nın kenti olan göksel Yeruşalim'e, bir bayram şenliği içindeki 10 binlerce meleğe, adları göklerde yazılmış olan, yazılmış ilk doğanların topluluğuna yaklaştınız. Herkesin yargıcı olan Tanrı'ya, yetkinliğe erdirilmiş doğru kişilerin ruhlarına, yeni antlaşmanın aracısı olan İsa'ya ve Habil'in kanından daha üstün bir anlam taşıyan serpmelik kana yaklaştınız diyor. Ve daha sonra Kayın lanetleniyor. 9. ayetten 16. ayete kadar Kayın'ın lanetlendiğini görüyoruz. Tanrı Habil'i öldürmesinin sonucu olarak Kayın'ı lanetliyor. Kayın kardeşini öldürdüğü için artık lanetli bir kişi oluyor. Kayın toprağın laneti altında yaşamaya başlıyor. Kayın'ın işlediği toprak lanetlendiği için Kayın artık daha da zor bir yaşam yaşayacaktı. Artık Kayın'ın yaşamı zorlaşmaya başlıyor. Kayın Adem'in günahından dolayı böyle birisi olmuştu. Kendi çıkarını gözeten, kendi kafasına göre Tanrı'ya yaklaşmaya çalışan birisi haline gelmişti. Ve bu günahtan dolayı, bu öfkesinden dolayı kardeşini öldürmüştü. Ve şimdi de artık çalışarak, topraktan zar zor bir şeyler yetiştirerek geçinmeye çalışacaktı. Ve lanetlenmişti. Aylak aylak dolaşan bir göçebe gibi hareket edecekti. Tanrı'nın huzurundan ve iman ailesinden atılarak doğudaki Nod diyarına sürgün edildi. Yani aforoz edildi. Tanrı'nın iman ailesinden atıldı. Adem'le Havva'nın yanından atıldı. Nod diyarına, doğuya. Bakın, Aden'den doğuya sürgün edilmişlerdi. Şimdi de Adem'in bulunduğu yerden artık daha da doğuya gidiyor ve oraya sürgün ediliyor. Nod diyarına sürgün ediliyor. Doğuya sürülmek Tanrı'dan uzaklaşmak anlamına geliyordu. Bu trajedi Adem'in üzerimize getirdiği günahın derinliklerini daha iyi görmemizi sağlıyor. Evet, Adem'in günahı kendi oğlunda kendisini göstermeye başlıyor. Burada da bunu daha net görüyoruz. 17 ile 26. ayetler arasında iki şehir görüyoruz. Şimdi iki oğul gördük. Kayin'le Habil'i gördük. Şimdi de iki şehri görüyoruz bundan sonraki ayetlerde. Kayin'in hareketi sonucu dünyadaki aile yapısında bir ayrım başlıyor. 1600 sene önce Augustine Tanrı'nın Şehri adlı kitabında bu ayrımı şöyle tanımlıyor. İnsanın şehri ve Tanrı'nın şehri. İnançsız inanan olarak ayırıyor bu şehirleri. Yaratılış 4'ün ve kutsal kitabın geri kalanı bu ayrımı bizlere anlatıyor. Evet, günah trajiktir. Günahın sonuçları trajiktir. Günah o zaman aileleri nasıl bölüyor idiyse bugün de aynı şekilde aileleri parçalamaya devam ediyor. Parçalanan ailelere bakın, mutlaka bir yerde günahı göreceksiniz. Parçalanmanın sebebi günahtır. Bunun dışında başka bir şey aramayın. Eğer aileniz herhangi bir sebepten dolayı dağılmış ya da parçalanmışsa bunun sebebi günahtır. Adem'den gelen bu günahtır. Yaratılış 4, 17-24'te insanın şehrinin anlatıldığını görüyoruz. İnsanın şehri toplam 8 ayette anlatılıyor. Tanrı'nın şehri, yani iman ailesi ise 2 ayette anlatılıyor. 17. ayette Kayin'in Enoş adında bir oğlunun olduğunu görüyoruz. Enoş. Ve Enoş bir kent kurucusu oluyor. Sonra iki kadınla evlenen Lemek'i görüyoruz. Lemek iki kadınla evleniyor. Çok ilginç. Birden fazla kadınla evlenmek yaratılış düzenine aykırıdır. Yaratılış düzeninde Adem ve Havva var. Tanrı erkeği tek eşli yaratıyor. Erkek için bir eş yaratıyor. Çok eşlilik görmüyoruz. Tabii buna ne diyoruz? Yaratılış düzeni. Yaratılış düzeninde böyle olduğunu söylüyoruz. İnsanın günaha düşmesinden sonra sadece tek kadınla, insan günaha düşmeden önce, yaratılış düzenine göre tek kadınla evlilik vardı. Lemek'in karısı Ada'dan sürü sahibi göçebelerin atası Yaval dünyaya geldi. Ve bu kişilere baktığımız zaman ikinci karısı, üçüncü karısı, dördüncü karısı diye şeyler görüyoruz. Yani işte kutsal kitap neden bu insanların çok böyle karılı olduğunu anlatıyor, çok evlilik yaptıklarını anlatıyor diye sorabilirsiniz. Günahtan dolayı kardeşler. İnsan günah işledi. Kutsal yazılar bunları gizlemiyor. Lemek, ne dedik Lemek'le ilgili? Lemek'in karısı, evet Lemek'in, iki kadınla evlenen Lemek'i görüyoruz. Sonra bir karısından, Ada'dan sürü sahibi göçebelerin atası Yaval dünyaya geldi diyoruz. Bunlar günahın sonucu olarak karşımıza çıkıyor. Ve müziğin atası olan Yuval dünyaya geliyor. Yuval, Lemek'in diğer karısı Silla'dan Metal'in atası Tuval Kayin doğuyor. Bu kişilerin yaptıkları işler kötü veya gayrimeşru işler değil. Bu işler Tanrı'nın tüm insanlara gösterdiği genel lütfunun parçası. Yani metalle uğraşan, metali çıkaran, metali eğen, büken, ona bir şekil veren tabii sanata sahip bu kişi. Tuval Kayin, Yuval'da müzik sanatını sahip. Göçebelerin atası Yaval, Yaval'ı görüyoruz. Yaval, Yuval, Tuval diye gidiyor. Veya Yaval, Yuval, Tuval Kayin. Evet, bu tabii Tanrı'nın genel lütfunun bir parçası olarak hepsinin elinde sanatlar mevcut. İşte bu ayetler insanın şehrindeki işleri tanımlıyor. Bu işler tabii Tanrı'ya adanmış işler değil. Tamamen insanların çıkarına adanmış işler. İnsanın şehrinin odağında Lemek var. İnsanın şehrinin odağında. Lemek 24. ayette şöyle diyor. Yaratılış 4:24'te Kayin'in 7 kez öcü alınacaksa Lemek'in 77 kez öcü alınmalı diyor Lemek. Tabii burada Lemek'in cahilce ve gururla söylediği sözleri okuyoruz. Tanrı'nın vermiş olduğu laneti alıp kendisi arttırıyor. Kendince arttırıyor. Lemek Tanrı'ya ait olan krallık ve tanrısallık haklarını burada kullanıyor. İşte insanın şehrindeki durum o zaman olduğu gibi bu zamanda da aynı şekilde devam ediyor. Tanrı'nın şehrinden kısaca bahsedildiğini görüyoruz. 25 ve 26. ayetlerde orada da şöyle diyor. Adam karısıyla yine yattı. Havva bir erkek çocuk doğurdu. Tanrı Kayin'in öldürdüğü Habil'in yerine bana başka bir oğul bağışladı diyerek çocuğa Şit adını verdi. Şit'in de bir oğlu oldu. Adını Enoş koydu. O zaman insanlar Rabbi adıyla çağırmaya başladılar diyor. Evet, Havva atanmış, seçilmiş anlamına gelen, aslında burada Şit diye yazılmış ama İbranice'de Şeyt diye yazılıyor. Şeyt demek daha doğru. Şeyt veya Seyit diyelim. Şeyt adında bir oğul dünyaya getiriyor. Yaratılış 4:25 şöyle diyor. Tanrı Kayin'in öldürdüğü Habil'in yerine bana başka bir oğul bağışladı diyerek çocuğa Şeyt adını verdi. 26. ayette Şeyt'in oğlu Enoş'u görüyoruz. Enoş önemli çünkü o zamanlar insanlar Rab'be yakarmaya başladılar diyor. O zamanlar insanlar Rab'be yakarmaya başlıyor. Kendi işleriyle tatmin olmak yerine Rab'be yakardılar. Rab'be yakarmaya başladılar. Tanrı'nın adını lekelemek yerine veya onun gücünü kendi güçleriymiş gibi göstermek yerine Tanrı'ya yakardılar. Tanrı'nın şehri başka bir kişiye bağımlı olmakla tanımlanıyor. Tanrı'nın şehri Tanrı'ya yakaranların olduğu yer olarak tanımlanıyor. Tanrı'nın şehri Tanrı'ya dayananların bulunduğu yer olarak tanımlanıyor. Başka bir kişiye dayanan, yani Tanrı'ya dayanan, bağımlı bir kent. Tanrı'ya yakaranların olduğu bir kent, Tanrı'ya dayananların bulunduğu bir kent olarak tanımlanıyor. Evet, burada bir gösterişin olmadığını görüyoruz. Burada yeri ve göğü yaratana, Adem'i ve Havva'yı giydirene güvenmek ve ona tapınmak olduğunu görüyoruz. Aynı durum bizim için de geçerli. Aynı durum kilise için de geçerli. Kilise bir başkasına dayanıyor. Kilise Mesih'e dayanıyor. Kilise Tanrı'ya yakaranların olduğu yerdir. Kilise Tanrı'ya dayananların bulunduğu yerdir. 1. Korintliler 1:26-31'de şöyle diyor. Kardeşlerim, aldığınız çağrıyı düşünün. Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge, güçlü ya da soylu kişiler değildiniz. Ne var ki Tanrı bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için dünyanın zayıf saydıklarını seçti. Dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için dünyanın önemsiz, soysuz, değersiz gördüklerini seçti. Öyle ki Tanrı'nın önünde hiç kimse övünemesin ama siz Tanrı sayesinde Mesih İsa'dasınız. O bizim için tanrısal bilgelik, doğruluk, kutsallık ve kurtuluş oldu. Bunun için yazılmış olduğu gibi övünen Rab'le övünsün. Evet, insanın günah şehrinin tam ortasında Tanrı'nın ufacık bir ailesi olarak Rabbin adına yakarmaya, ona tapınmaya geldik. Birazdan bir sofraya yaklaşacağız. Rabbin sofrasına yaklaşacağız. Bu sofrayla ilgili Belçika inanç açıklaması 35. maddesinde şöyle diyor: yediğimizin İsa'nın doğal bedeni ve içtiğimizin İsa'nın kanı olduğunu söylerken bir yanılgı içerisinde olmayız. Ancak bunu yeme şeklimiz ağız yoluyla değil, ruhta iman aracılığıyladır. Evet, yanlış anlamayın, İsa'nın etini yemek veya kanını içmekten bahsetmiyorum. Ruhsal olarak onun bedenine ve kanına paydaş olmaktan bahsediyorum. Bizler de Tanrı'nın şehrinde yaşayan ilk iman ailesi gibi ona yaklaşıp Rab bize merhamet et diye ona yakaralım. Evet, dualarımızı işittiğinden emin olalım. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.